Ayrım 20. Yalancı Tanıklar Kahvesi Vedat Türkali. Sayfa 197. 6. Anlamsız günlerin ardından Eskişehir, Bursa, Afyon'a gidip dolaşmıştı değişiklik olsun diye. Hiçbir şey değişmemişti. Bir de polis sorgulamasından geçmişti Afyon'da. Ürkü, yılgınlık çökmüştü her yere. Kuşkuyla bakılıyordu otellerde. Bela mı arıyordu? Dönünce buluşmalarında Salih umutlu konuşmalara başlamıştı gene. Kadroda boşalma olmuş. Muhsin'in dinleyişindeki ilgisizliği görünce kesti kısadan. Sedef olayını bile bir daha konuşmamışlardı. Ayrılırlarken, ara sıra anneme uğrarsan iyi olur dedi Salih. Seni sorup duruyor. Sağ olsun Hanife teyzeciğimiz. Uğrarız bir gün. Kimi aramak geliyordu ki içinden? Çoktandır görmediği Nedim Hoca'yı bayağı gerilmiş buldu Fide'de. Kürt Mahmut'u polise almışlar, 4 gün sonra dün akşam bırakmışlar. Neymiş istedikleri? Dalgın bakıyordu hoca. Daha ben görmedim, Rıza gidip konuşmuş dün gece. Yarın geleceğim demiş o kadar. Konuşkan bir oğlan değildir. Duralayıp saate baktı. 1'e geliyor, görünmedi daha. Sıkıntılı bir suskunluğu Muhsin bozdu. Yapabileceği bir şey var mıydı? Yok sağ ol, Rıza bakıyor kasaya. Tanıdığı bir kızı da kitaplar için buldu. İş yürüdü şimdilik. Gelsin Mahmut, bakalım neymiş? Sessiz bakıyordu Nedim Hoca. Ne olacak, pislik. Sen nerelerdesin? Telefon çalıyordu. Uzanıp aldı hemen. Buyur Sahirciğim. Sessizce dinlerken, yorgun gözleri ürküyle açılmıştı birden. Ne? Ne vakit? Dağılmış yüzle, telefonda öylece kaldı bir süre. Ne yapacağız ki? Boynumuzu büküp bekleyeceğiz kuzu kuzu. Sağ ol canım, başımız sağ olsun. Telefonu kapatınca merak içinde bakan Muhsin'e buz gibi bir sesle duyurdu olayı. Siyasal bilgiler dekanını öldürmüşlerdi. Profesör Ümit Yaşar Doğanay'ı. Tanıyor muydunuz? Durgun, dalgın başını salladı evet anlamına. Ağır bir suskunluk çökmüştü. Kana doyamıyor vampirler. Uzanıp sürahiden biraz su koydu bardağa, birkaç yudum alıp bıraktı. İstanbullu bir yayıncı gelmişti. Yeni 1-2 kitabın para hesabı için. Kalktı Muhsin. Konuşacak ne vardı ki? Yeniden başlayan boş günlerde sıkılıp çoğunda ara verdiğimiz okumalarla başıboş gezinmeler arasında sallanıp duracağız gene, ne olacak? Birkaç gün sonra uğradığı Fide'de çalışan Mahmut'u görünce hocadan öğrenmişti olayı. Kürtsün, komünistsin diye sille tokat girerek falakaya yatırmışlar. Tanıdığı, tanımadığı bir sürü kişiyi sormakla başlamışlar. Fide'de niye çalışıyorsundan, kim soktu seni oraya, kimler gelip gidiyor hakkadar. Bilinen pislikler. Ne soracaklar ki? Eskiden sık sık uğrayıp kitaplar konusunda bir tür gözdağı veren tipsiz herifler, son günlerde pek görünmez olmuşlar diye, biraz gevşemişlerken bu olay çıkmış pat diye. Ağırdan topallıyordu oğlan daha. İnce bir sızı çakıp geçti yüreğinden çocuğu öyle görünce. İşkenceyi tanımış, ürküye kapılmamış, yıkılmamıştı ama bugünkü işkence duyumları, şu görüntü ürperme yaratıyordu içinde. Saçma, anlamsız geliyordu. Eskisi gibi yukarıdan da bakamıyordu olaylara pek. Sıkıntısını artıran nedenlerden biri de buydu. Durduk yerde de alıp işkenceye kalkacak değiller ya. Ne yapıyorsun ki? Evet, almazlar. Dan diye bitireverirler. Korkma, o kadar önemli değilsin. Korksam ne olacak? Bir hafta kadar sonra bir akşam şöyle bir uğradı Zelişe rastladığı meyhaneye. Tanıdık yoktu pek. Hiç çekici gelmemişti. Çıktı hemen. Ağır ağır pikniğe yürüdü. Orada da yoktu tanıdık yüz. Kimsenin bir yere gitmek isteği mi kaldı ki? Tüm ülkeye çökmüştü korku. 8 kişilik bir Alevi aileyi gaz döküp yakmışlar Kırıkan'da. Ne ülkede, ne iğrenç canavarlarla yaşıyormuşuz be. Hükümet değişti. Ecevitlisi gitti, Süleymanlısı geldi. Ne olacak? Daha kötüsü olacak. Öteki iyisi miydi? İyisinin de, kötüsünün de. Bunu demişti Reyhan da. Bırak şimdi Reyhan'ı. Hem saçmalıyorsun. Reyhan bunu mu diyordu? Yani bu ülkede. Bir bardak şarapla bir şeyler tıkınıp kalktı. Eve gelip girince kapının altından atılmış 2 katlı kağıdı gördü. Nerelerdesin? Bu gece meyhanede olalım mı? Zeliş. Sevinsin mi, üzülsün mü ayıramamıştı. Saate baktı. Onu geçiyordu. Gecikmiş sayılmazdı. Hemen bir arabaya atlayıp gitse miydi? Duraladı. Gözünde büyümüştü. Hiç içi çekmiyordu. Kızın topak burnuyla tatarsı yanağı arasına oturmuş karabinini anımsamıştı birden. Boş ver. Yattı ama tüm gece kapı tıkırtısında oldu kulağı. Düşüne bile girdi. Tık tık vurulan kapıyı açıyor, Zeliş boynuna sarılıyorken gözlerini açıyordu ki sabaha doğru dalabildi derin uykuya. Düş mü, gerçek mi olduğunu ayıramadığı büyük bir gümbürtüyle açtı gözlerini. Düşmüş değil, bayağı patlamaydı bu. Fideye mi? Fırladı hemen. Saatine baktı, 8'e geliyordu. Küt küt atıyordu yüreği. Nasıl giyinip merdivenlerden nasıl yuvarlanır gibi indiğini bilmiyordu. Sokağı koşturur gibi dönünce dumanlar yükselen fideyi gördü hemen. Kızgınlıktan donmuş gibi bir çöküşle başkaldırı arasında dikilip kaldı. Ürküyle sağa sola kaçışanlar vardı. Herkesin uzaklaştığı fideye yürüdü. Kapı iki yanındaki vitrinleriyle parçalanmış, kitaplar yola saçılmıştı. Öte yandaki yazıhane bölümünden fırlamış dosyalar, çekmeceler cam kırıkları içindeki yaya kaldırımındaydı. Menteşelerinden kopup yan duvara yapışmış kırık kapı üzerinde fide tabelası duruyordu. Hızla yaklaşan polis cipleri görünmüştü ana yolda. Biraz erken ya, çocuklar gelmiş miydi acaba? Karanlık bir dumandan başka bir şey görünmüyordu. Acılı bir umarsızlıkla sağa sola bakınıyordu ki cipten inen polisler fideyi bir anda kuşatıverdi. İki yanında bitivermişlerdi hemen. ''Ne bakıyorsun?'' şaşaladı birden. Uzun boylu iki polisin gözleri üstündeydi. Toparlanmaya çalıştı. ''Nedim hocamızın burası. Çalışan çocuklara baktım. Kimliğini ver.'' Elini cebine attı. Anımsamıştı. Öteki ceketin cebindeydi kimliği. ''Felsefe öğrencisiyim ben.'' ''Kimliğini göster.'' dedi ters diyerek. ''Evde kimliğim, öteki cebimde.'' Başka bir söz etmesine kalmadan ''Sen gel bakayım.'' deyip yakasından tutarak yandaki cephe doğru çekiyordu ki diretmeye çalıştı. ''Evim şurada hemen.'' Ağzında kalmıştı sözü. Koltuklarından yakalayan iki polis biraz ötedeki polis arabasına sürükler gibi çekip arka kapısından içeri tıkıverdiler. Her yanı kapalı, bir köşedeki parmaklıklı küçük pencereden ışık alan loş bir yer. Yandaki tahta kanepeye iliştiği ne yapacağını bilmeden şaşkınlığını yenmeye çalıştı. Nereden gelirdi aklına? Tepeden inmiş gibiydi her şey. Demir kapıyı yumruklamak geçti içinden. Boştu. Kapı birden açıldı. İtiş kakış gençten iki kişiyi daha tıktılar içeri. Onlar da şaşkındı. Onlar da birbirlerini tanımıyor olmalıydılar. Muhsin bir şeyler soracaktı ki kapı yine açıldı. Bağıra çağıra direten birkaç kişiyi daha attılar içeri. Bu kez bir polis girip kapı kıyısındaki tek sandalyeye oturdu. Kapı güm diye kapanır kapanmaz da araba yürüdü. Esnaf kılıklı orta yaşlı biri, ''Yahu memur bey ben!'' diye alıyordu ki, ''Kes ulan!'' diye bağırdı polis. ''Cavcav edip durma! Burada konuşmak yasak!'' dedi aynı suratsızlıkla. Alaylıca da ekledi, ''Merak etmeyin, konuşturacaklar nasıl olsa!'' Kendini toparlamaya çalıştı. Ne yapsaydı şimdi? Yapacak ne vardı ki? Suç mu işlemişti? Bir bomba sesine fırlayıvermek de neydi evden? Ara sıra değiştirdiği biri sırtında, öteki duvarda asılı iki kat elbisesi vardı. Dün gece boşaltıp masaya bırakmıştı cebindekileri, her vakit yaptığı gibi. Epeydir değiştirmemişti. Duvardakini giyecekti bugün. Duralayıp iç ceplerine el attı birden. Para da yoktu üstünde. Nasıl olacaktı ki? Cüzdanını çıkarmıştı önce. Yan ceplerinde bozuk paralar vardı o kadar. Bu daha mı kötü? Pazara götürmüyorlar seni oğlum. Nedim hocayı düşünmeye başladı. Yıktılar fideyi orospu çocukları. Erkendi. Kimse gelmemiş olmalı o saatte. İçeride ölen var mı diye sorsana şu herife. Tam buldun sırasını. Hızlı gidiyordu araba. İçeridekiler sarsılıp çarpar gibi birbirlerine dayanıyorlardı yol dönemeçlerinde. Durdu araba. Kapıyı açıp indi polis. Kapattı. Bir sessizlikten sonra yeniden açıldı kapı. İnin. İndiler. Muhsin en son inmişti. Çevresi taş duvar bir avluydu burası. Büyük demir bahçe kapısının girişindeki kulübe önünde polisler vardı. Birkaç basamakla çıkılan yandaki büyük yapıya yürütüp içeri aldılar. Dar koridordan geçirip ışık yanan, penceresiz bir odaya soktular. Birkaç dakika oldu olmadı açıldı kapı. Bir sivil polis göründü. En yakınında duran Muhsin'e baktı. ''Sen gel.'' dedi. Beklemediği biçimde gerilmişti Muhsin. ''İşkenceye mi yani şimdi?'' ''Ama niye?'' Çıktı odadan. Dikilerek yürümeye çalıştı polisin yanı sıra. İleride bir sivilin beklediği kapının önünde ceket pantolon üstünü şöyle bir arayıp içeri aldılar. Saçlarına kır düşmüş biri vardı karşı büyük masada. Yorgun, kırışık yüzlü, suratsız biri. Yandaki küçük masada daktilo başında gençten biri oturuyordu. Başıyla daktilonun yanını gösterip ''Kimliğini koy şuraya'' dedi Muhsin'e. Duraladı Muhsin. Büyük masada oturan kır saçlı adama baktı. ''İzin verirseniz bir şey söylemek istiyorum'' dedi. ''Sana söyleneni yap önce.'' ''Param bile yok üstümde. Kimliğim, cüzdanım evde hepsi. Felsefede okuyorum. Fidenin yan sokağında evim. Patlamayı duyunca fırladım. Hemen getirebilirim isterseniz. Aklıma nereden gelirdi böyle?'' Kötü kötü bakıyordu adam. ''Kimliğini yazdır.'' Birden kesivermişti herif. Sevinmiş gibi daktiloya döndü. ''Adın, ananın adı, babanın adı'' gibi basma kalıp sorular bitince suratsız yaşlı aldı. Sabıkasını sordu ilk. ''Yok'' dedi. ''Ne arıyordu olay yerinde?'' Felsefede okuduğu için eski felsefe öğretmeni Nedim Bey'den başlayıp kısaca anlattı. Aynı donuk bakışla üstün körü yazdırdı adamda. Daktilodan çekilen kağıdı imzalatıp ''Çıkın'' dedi. Kapıda karşılayan sivil görevli götürüp demin çıkarıldığı odaya soktu gene. Boştu oda. Bir sandalyeye ilişip beklemeye başladı. Toparlanmaya çalıştı. Bir yanlışlık yapmış mıydı? Ne yanlışlığı olacaktı? Saklayacağı bir şey mi vardı ki? Sabıkam yok dedim. Var mı diyecektim. Bu ürkü ne öyleyse? Tanrı belasını versin, ne bileyim. İnsan bir tuhaf oluyor işte. Korkuyor yani. Neyinden korkacağım be? Dalgın, dağınık bir kafayla içine kapanır gibi kaldı öylece. Nedim Hoca ne durumdadır? Rıza, Mahmut. Ulan alçaklığın da böylesi yani. Sanki suçlu biziz. Ezecekler akıllarınca. Sorguyu yapan herif de bilmiyordur belki. Kalkıp dolanmaya başladı odada. Gene oturup daldı bir süre. Salih takıldı kafasına. Hanife teyze seccadede sallanarak dua ediyordur. Sedef'in gebeliğini duymuş mudur? Reyhan, saatler oldu be. Ağırdan artan bir eziklik, kazıntı vardı içinde. Para da yok. Kapı açıldı birden. İki kişiyi soktular içeri. Kapıyı çekiyorlardı ki atıldı. Tuvalete gidebilir miyim? Gidebilirsin. Rengi belirsiz, metalsi bir sesle yanıtlayıp yüzüne bile bakmadan çekmişti kapıyı. Döndü odaya. Yeni gelenlerden yaşlıca olan biri karşı duvar dibindeki sandalyeye çökmüştü ürkekçe. Öteki uzunca boylu, gençten olanı duvara yaslanmıştı, ayaktaydı. Kimdiler, niye getirildiler, sormak gelmiyordu içinden. Konuşmuyorlardı. Ne yapacağını bilemeden gidip sandalyesine oturdu. Bir de çişi gelmişti ki. Kapıya mı vursaydı? Saate baktı. İkiyi geçiyordu. Kapı açıldı birden. Kalktı hemen. Elindeki kağıda bakan bir sivil polis uzanıp okur gibi seslendi. ''Muhsin Tulukçu.'' Fırladı hemen. ''Sen misin?'' ''Evet. Gel bakalım.'' Adamla birlikte koridoru geçip merdivenlerden indiler. Kapıda bekleyen açık bir cipin arka sırasında yan yana oturarak çıktılar avludan. Şoförün yanında bir sivil polis daha vardı. Pek anımsamadığı sokaklardan dalgınlık içinde geçerken bir iki dönemeçten sonra Cemal Gürsel Caddesi'nden Cebeci'ye doğru gitmeye başlamışlardı. Fidenin önüne varmışlardı ki kaldırımı temizleyip önü tahtalarla eğritice kapatılmış kitap vitrinlerini görünce kötü oldu birden. Yüreğinde ateş, sanki gözleri dolacak. Bırak sululuğu ulan. Reyhan, nereden döneceğiz? Aydı birden. Sağdaki sokak. Kapının önünde durup indiler cipten. Ardında iki sivil polisle merdivenleri çıkarken heyecanlanmıştı gene. Kilide soktuğu anahtarı çevirip içeri giriyordu ki arkadaki polis daha önce daldı içeri. Şöyle bir bakındı odaya. Masa üstündeki cüzdanındaydı Muhsin'in gözü. Adam alıp baktı cüzdana. İçindeki paralara göz attı. Kimliği çıkarıp arkadan gelen polise uzattı. Cüzdanını Muhsin'e verdi. Aramaya başladılar odayı. Yatağı, karyolayı, kıyıyı köşeyi elden geçirip duvarda asılı giysinin boş ceplerini yokladılar. Kimliğini geri verdi adam. Köşede, raflardaki kitapları alıp tek tek karıştırıyorlardı. ''Tuvalete girebilir miyim? Çok sıkıştım.'' Kimliğini alan adam döndü. Tuvaletin kapısını iteleyip girdi içeri. Sağa sola bakındı şöyle bir. ''Çabuk çık.'' yana çekilip Muhsin'e yol vermişti. Muhsin girmiş kapatıyordu ki ayağını koyup aralık bıraktı kapıyı. Çişini yapınca rahatlamıştı. Ellerini yüzünü yıkadı. Çıktığında kitaplarından birçoğu yatak üstündeydi. ''Bunlar sizin mi? Yazın bir kağıda.'' ''Felsefede okuyorum ben. Gördünüz kimliğimde.'' ''O bizi ilgilendirmez. Zabıt tutacağız. Sakıncalı yayınlar bunlar.'' Ne söylese boştu. Hikmet Kıvılcımlı'nın kitaplarıydı çoğu. Birkaç Marx, bir Lenin, Devlet ve Devrim. 9 kitabı bir kağıda yazıp ad, adres, tarih de ekleyerek imzaladılar birlikte. Gazeteyle paketleyip çıktılar evden. Yeniden başlayan odalardan, merdivenlerden geçip koridorlarda saatler saati bekletildikten sonra akşamın 8'ine doğru nöbetçi savcının odasında sona eren bu anlamsız saçma dolaşım. Kısaya yakın orta boylu, tıknaz, kuytuya gömülü gözlerinin altındaki tombul, kırmızı yanaklarında kılcal damarlar bulunan gençten biriydi savcı. Yüzüne hiç bakmadan önündeki dosyayı dalgınca karıştırdı bir süre. Başını kaldırıp bir baktı Muhsin'e, yine dosyaya dönerken, ''Niye okuyorsunuz bunları?'' dedi. Şaşalamıştı Muhsin. Bezgin yumuşaklıkta bir sesti bu. ''Felsefede öğrenciyim ben.'' Duymamış gibiydi adam. Zile bastı. Giren adama, ''İfadesini alın.'' dedi. Giren adam dosyasıyla alıp yandaki odaya götürdü Muhsin'i. Masada oturan, gene gençten birinin sıraladığı bildik soruları çabucak yanıtladı. İmzalattılar çıkardıkları kağıdı. Adam çıktı odadan, döndü biraz sonra. ''Buyurun, gidebilirsiniz.'' 20. ayrımın sonu, sayfa 205.